Siyasi Tarih 1918-1994 Oral Sander 1. Kaset 1. Yüz 7. Baskı İmge Kitabevi 1998 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. Siyasi tarihin bu ikinci cildi 20. yüzyıl tarihini gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor. Oral Sander 1964 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinin siyasi şubesinden mezun oldu. Aynı yıl siyasi tarih kürsüsüne asistan olarak girdi ve bu alanda 1968 yılında doktorasını verdi. 1975 yılında doçent, 1988 yılında da profesör oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Öğreniminin bir bölümünü Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Sander, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde dersler ve dizi konferanslar verdi. 10 Eylül 1995'te öldü. Üçüncü baskıya ön söz. Bu kitap 1988 yılında basılan iki ciltlik siyasi tarih çalışmasının gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş üçüncü basısıdır. Basılan bir yapıtın gözden geçirilmesi göreli olarak kolay olmakla birlikte güncelleştirilmesi aşılması kolay olmayan zorluklar taşıyor. Bunlardan biri yakın bir geçmişin çözümlenmesidir. Örneğin son 15 yılda ortaya çıkan gelişmelerin değerlendirilmesinde, yorumlanmasında ve belirli bir kalıp akışının net çerçevesi içine yerleştirilmesinde zorluklar vardır. Bunu çok az tarihçinin aşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle son 5 yıl içinde yer alan olayların ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmadan, gelişmelerin belirli bir eleme ile sayılarını azaltmaya ve yalnızca nakletmeye çalıştım. Zorluklardan belki de daha önemlisi ve zaman alanı, son 10 yılın hızlı gelişmelerini kitabın genel planı içine yerleştirmek oldu. Akla ilk gelen, bu gelişmeleri yeni bir bölüm içinde kitabın sonuna eklemektir. Bunu yaptım da. Ancak bir kez daha okuduğumda çok önemli gelişmelerin yer aldığı bölümün kitaba bir yama gibi eklenmiş olduğunu, temelini oluşturan olaylardan koptuğunu ve 1918'i izleyen yılların olaylarını içeren ilk bölümlerinde ölü birer varlık gibi kitaptan uzaklaşarak belirsizleştiğini fark ettim. Bu durumda yapılacak şey son 10 yılın gelişmelerini, kökenlerini aldıkları önceki olayların içine yerleştirmek, yani ilgili başlıkların arkalarına eklemekti. Böylece kitap tümüyle kronolojik anlatımdan sıyrılarak daha çok tematik bir nitelik kazandı. Ancak bunun da okuyucu açısından bir zorluğu olsa gerek. Bugüne kadar gelen bir anlatımdan sonra 10-20 yıl öncesine dönerek olayların genel akışını kavramak herhalde çok kolay değil. Ne var ki tarih kitapları sürekli olarak bu gibi tarih yazımı zorlukları ve çelişkileriyle karşılaşacak. İlk iki bası gibi bu basıda da bana temel siyasi tarih yaklaşımını veren hocam Profesör Doktor Fahir H. Armaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostum Profesör Doktor Şükrü Gürel her zamanki sevecenliği ve bilgeliği ile sayfaların her satırına görünmeyen katkılarda bulundu. Üçüncü basının gerçekleşmesinde asistan arkadaşlarım Melek Fırat, Haluk Naci Aklan, Erel Tellal ve Çağrı Erhan da ellerinden gelen yardımı esirgemediler. Dördüne de içten teşekkür ederim. Yanlışlar tabii ki benim. Ankara, Ekim 1994. Birinci bölüm. İki savaş arası dönemi. 1919-1939. 1. Dönemi etkileyen temel öğeler. 1919'da başlayıp 1939'da patlak veren İkinci Dünya Savaşı ile biten iki savaş arası dönemi, Avrupa'nın ve sonra dünyanın bir dünya savaşından başka bir dünya savaşına gidişini hazırlayan dönemdir. Bu dönemin gerçekten talihsiz kuşağı iki acımasız boğazlaşmayı birbiri ardına yaşamıştır. Bugün bizler 1945'ten beri ilk ikisine benzer bir dünya savaşını yaşamadık. Ancak çoğumuz da acaba 3. Dünya Savaşı çıkar mı sorusuyla belirlenen bir endişe de yok değil. Tarihçi falcı olmadığına göre bu soruya kesin bir yanıt bulmak mümkün değil. Ancak geleceği kestirecek tek akıl geçmişte yattığına göre bize yakın olan 2. Dünya Savaşı'nın öncesini iyi bilmemiz gerekiyor. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış düzenlemelerinin içine başka bir savaşı oluşturan unsurların nasıl konduğu, Bunların savaşın çıkışını nasıl etkilediği, saldırgan devletlere karşı öteki barışçı devletlerin nasıl etkili bir cephe oluşturamadıkları ve Avrupa devlet adamlarının yakın tehdit ve tehlikeler karşısındaki aymazlıklarını incelemek herhalde ilginç olacaktır. Ancak bu önemli ve derslerle dolu dönemin incelenmesine geçmeden önce, genel ve kısa olarak dönemi etkileyen barışa yönelik unsurları görmek yerinde olur. Bir kere 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmalarındaki haksızlık ve adaletsizlikler, 1919'u izleyen yılların dünya politikasını büyük ölçüde biçimlendirmiş ya da en azından etkilemiştir. Etkilerini bugün bile gördüğümüz aksaklıklar vardır. İkincisi, İtalya'nın savaş sonrasındaki düş kırıklığı, yani kendisine gizli anlaşmalarla söz verilen yerlerin çoğunu ele geçirememesi. Bu devletin iki savaş arası dönemdeki saldırgan politikasının temeli olacaktır. İtalya'nın Avrupa'da genişleyebilmesi için İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmesi, Afrika'da genişleyebilmesi içinse bu iki devlete karşı çıkması gerekiyordu. İtalyan dış politikasındaki bu çelişki, Güney Avrupa ve Afrika'daki çatışmaların anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Üçüncü olarak, İngiltere'nin savaş öncesi dönemdeki denge politikasını savaş sonrasında sürdürememesi de Avrupa'daki uluslararası gelişmeleri etkilemiştir. Dördüncüsü, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan güç dengesinin temel öğesi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Cemiyeti'ne girmeyişi ve büyük ölçüde bu yüzden Avrupa sorunlarından uzak kalışı. Avrupa düzenini önemli bir güvenceden yoksun ve bugünün Birleşmiş Milletleri'nin öncüsü olan Milletler Cemiyeti'ni güçsüz bırakmıştır. Bu da güç dengesinin kolayca bozulmasını sağlamış ve İngiltere'nin Avrupa sorunlarında bir denge unsuru olmasını engellemiştir. Son olarak, devrim yüzünden Sovyetler Birliği'nin de Avrupa'dan göreli olarak uzak kalışı, iki savaş arası dönemini etkileyen bir unsur olmuştur. Bu son unsurların benzerleri günümüz uluslararası ilişkilerine de etkiler görünmektedir. İleride ayrıntılarıyla ele alınacağı gibi, Birleşmiş Milletler'in giderek belirginleşen etkisizliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç konumunun tartışılmaya başlanması ve Sovyetler Birliği'nin dağılıp Avrupa ve giderek dünya dengesinde ciddi olarak hesaba katılmaması, tehlikeli bir istikrarsızlık ortamı yaratmıştır. Bütün bunların dışında iki savaş arası dönemin önemli özelliklerinden biri de şudur. 1919 yılının öncesinde Fransa'ya karşı kurulan ittifaklar zincirinin temel halkası Almanya iken, 1919'dan sonra bir Alman intikamına karşı kurulan ittifakların temel halkası Fransa oldu. Bu unsurların ve özelliklerin ışığı altında iki savaş arası dönemi 3 ana başlık altında incelenebilir. İ. Barış antlaşmalarının korunmaya çalışılması dönemi 1919-1924. Amerika Birleşik Devletleri Milletler Cemiyeti'ne girmeyip Fransa'nın da ön ayak olduğu savunma antlaşmalarını onaylamayınca Fransa, Almanya'nın doğu ve güney komşuları ile çok yönlü ittifak antlaşmalarına girmişti. Fransa'nın amacı Versay'ı, yani Avrupa haritasında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan 3 büyük değişikliği korumaktı. Almanya ile Sovyetler Birliği'nin toprak kayıplarıyla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmış hali. İ. Locarno dönemi 1925-1930. Bu artan istikrar ve azalan gerginlik dönemidir ve iki savaş arası dönemin altın yılları olarak anlatılabilir. Bunun temel nedeni ise Fransa'nın verdiği ödünler sonucunda kısa bir süre için gerçekleşen Fransız-Alman yakınlaşmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın istikrar ve gönencinin sağlanmasında Fransız-Alman ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin etkisi ve Avrupa Birliği'nin başarısında bu iki devletin ağırlıklı payı düşünülürse, Fransız-Alman dostluğunun geçmişte ve gelecekte nedenli önemli olduğu anlaşılır. Gerginliği azaltan olaylar zinciri 1925 tarihli Locarno Antlaşmaları, 1928 Bryant-Kellogg Paktı, 1929 Young Planı ve 1930 Londra Deniz Silahlarını Sınırlandırma Konferansı'dır. İ. Yıkılma Dönemi 1930-1939. Uluslararası dönemin yıkılmasının temelinde Locarno döneminde ortadan kaldırılamayan Fransız-Alman düşmanlığı yatmaktadır. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi, yıkılmayı kolaylaştıran temel unsur ise Fransa ile İngiltere arasındaki görüş farklılıklarıdır. İngiltere'ye göre Avrupa barışı Almanya'nın haklı isteklerini en alt düzeyde kabul eden yeni bir Avrupa statükosuna dayanmalıydı. Fransa'ya göre ise Almanya'nın bir kez daha Fransa'ya saldırmaya cesaret edememesi için büyük ittifaklar sistemi gerekliydi ve Almanya'ya hiçbir ödün verilmemeli, Versay sistemi sonuna kadar savunulmalıydı. Ancak 1935'ten sonra Almanya'nın oldu bittilerine karşı hemen hemen hiçbir tedbir alınamaması, Fransa'nın bu düşüncelerini etkisiz hale getirecek ve Alman saldırganlığı sonucu 2. Dünya Savaşı çıkacaktır. 2. Barış Antlaşmalarının Korunması Dönemi 1919-1924. Fransa'nın Güvenlik Sistemi. 1919'u izleyen yıllarda Avrupa sınırlarını etkileyen en önemli unsur, Fransa'nın Almanya karşısında duyduğu derin güvensizlik ve bunun sonucu olarak güvenliğini sağlama isteğidir. Fransa, Almanya'ya yenildiği 1871 yılından beri Almanya karşısındaki zayıflığının bilincindeydi. Fransa'ya göre bu zayıflığı ortadan kaldırmanın iki yolu vardı. İyi, fizik garantiler. Bu politika batıya doğru harekete geçecek, her gücün ve bu arada Almanya'nın geçmesi gereken Ren bölgesi ve köprülerine sahip olmak biçiminde somutlaşmaktaydı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri konuya ilgi göstermedi ve Fransa'nın öteki savaş müttefikleri bu durumda 5 milyon Alman Fransız yönetimi altına gireceği için yeni bir Alsace-Lorraine yaratmamak düşüncesiyle böyle bir fizik garantiyi reddettiler. Fransa fizik garanti aramakla bir yere varamayacağını anlayınca ikinci yolu denedi. İyi, İttifaklar Sistemi. Fransa 1925 yılına kadar Almanya'yı çevreleyen küçük devletlerle ittifaklar sistemi kurmaya girişti. Belçika ile 7 Eylül 1920'de, Polonya ile 19 Şubat 1921'de ittifak antlaşmaları imzaladı. Ayrıca Macaristan ve Bulgaristan'ın barış antlaşmalarına karşı duydukları hoşnutsuzluktan çekinen ve statükocu devletlerden olan Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya ile saldırıya karşı birbirlerine danışmayı öngören anlaşmalar yaptı. Almanya'nın durumu. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında başarısız olan barışçı girişimler, 19. yüzyılın en etkili akımı olan liberalizmin iflasını ilan etmişti. Bu durumda yönetici güçlere karşı tepki ancak iki yönden gelebilirdi: komünizm ve tutuculuk. Üç devletin, yani Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği'nin iç gelişmelerinin altında yatan temel unsur budur. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hemen hemen yenilen her devlette 19. yüzyılın liberal akımının etkisiyle demokratik anayasalar kabul edildi, daha doğrusu yenenlerce kabul ettirildi. Almanya'da da ama bir iç savaş sonucunda böyle oldu. 1. Weimar Anayasası. 1918 Kasım'ındaki silah bırakışması, imparatorluğun yıkılması ve cumhuriyet rejiminin kurulması, yenik çıkılan bir savaşın sonunda olup bittiye getirilmişti ve halkın gerçek isteklerine de pek uymamaktaydı. Ancak bu olup bittiden sonra Alman sosyal demokratları yeni rejime sahip çıktılar. Hemen silah bırakışmasından sonra Almanya'da üç devrimci odak noktası belirmişti. Kiel'de kentin işçi ve denizcileri bir işçiler ve askerler konseyi kurarak merkezi otoriteye karşı çıktılar. Bu durum başka bazı kentlere de sıçradı. Münih'te kentin sendikacı ve sosyalistleri bir Yahudi sosyalisti olan Kurt Eisner'ın başkanlığında Bavyera Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Berlin'de ise sosyalist Ebert ve Scheidemann 2. Wilhelm'i tahtından feragate zorlayarak geçici bir hükümet kurdular. 1918 Kasım'ından sonra bir süre Alman siyasal yaşamına egemen olanlar sosyal demokratlardı. Bunlar temelde Marksist olmakla birlikte İdeolojileri sulanmış ve yumuşamıştı. 1918'den geriye baktıklarında en az 40 yıllık bir mücadele sonucu Sosyal Demokrat Parti'nin nasıl geliştiğini, işçi örgütleriyle nasıl bağlantılar kurup 1912'de Alman Meclisi olan Reichstag'da nasıl en büyük parti haline geldiğini görüyorlardı. Önderleri sendikacılar ve parti yöneticileriydi. Şimdi 1918'de yeni deneylere girişmektense dikkatli ve tedbirli bir grup olarak hareket edip elde olanı iyi tutmak amacındaydılar. 1917'den önce kendilerini çok solda görüyorlardı. Ama Rusya'daki Bolşevik devrim ve Almanya'da Bolşevik yanlısı komünist unsurların ortaya çıkması, sosyal demokratları siyasal yelpazenin ortasına çekti. Ancak özellikle karışıklıklar döneminde orta hiç kimseye yaranılamayacak bir yerdi. Komünistler sosyal demokratları işçi sınıfına ihanet eden gericiler olarak görüyor, monarşistler yüksek rütbeli subaylar, yünkerler ve büyük iş sahiplerinden oluşan gerçek gericileri ise tehlikeli bir grup olarak değerlendiriyorlardı. Ancak büyük karışıklık döneminde onların çoğunluğunu oluşturduğu ulusal meclisi de desteklemekten geri kalmadılar. Ulusal Meclis Weimar'da toplandı. Sosyal demokratlar Hindenburg'un komutasında ordu, liberal ve tutucu partiler ile endüstri sahipleri meclisi destekliyorlardı. Böylece Ebert'in geçici hükümeti halkın çoğunluğu tarafından desteklenir hale geldi. Ancak K. Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un önderliğindeki Spartakistler, yani aşırı sol, geçici hükümete karşı çıktı. Bunlar 1918 aralığında Komünist Parti'yi kurarak Ulusal Meclisi karşı devrimci olarak nitelediler ve mücadeleye başladılar. 1919 Ocağı'nda genel grev ile birlikte Berlin'de komünist bir darbe yapılmak istendi. Sosyal demokratlar ordunun da yardımıyla bu hareketi bastırdılar. Ayrıca Bavyera'da çıkan bir karışıklıkta Kurt Eisner öldürüldü. Böylece sosyal demokratlarla komünistler arasında Hitler'in temerküz kamplarında bile doldurulamayan bir boşluk, bir düşmanlık yaratıldı. Böylece komünizmin ezilmesiyle ortalık temizlenmiş gibi göründü. Meclis için yapılan seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadıysa da Büyük Sosyal Demokrat Parti meclisin en güçlü partisi haline geldi. Sosyal Demokratlar Merkez Partisi ve Liberal Demokratlardan oluşan bir koalisyon kurucu meclise egemen oldu. Meclisin Göte'nin kenti olan ve liberalizmin simgesi haline gelmiş bulunan Weimar kentinde yaptığı toplantılarda liberal bir avukat olan Hugo Preuss'a son derece liberal bir anayasa hazırlattırıldı. Büyük ölçüde Amerikan, Fransız ve İsviçre anayasalarından esinlenilerek hazırlanan Weimar Anayasası 31 Temmuz 1919'da kabul edildi. Ana hatlarıyla 7 yıllık bir süre için seçilen Cumhurbaşkanı, iki meclisli parlamento, nispi temsil ve eyaletlerin federe yetkilerini öngörüyordu. Ulusal Meclis 1920 ilkbaharına kadar Weimar'da kaldı. Sonra Berlin'e taşındı. Böylece Almanya'da Hitler'e kadar sürecek olan Weimar dönemi başladı. Bu anayasaya uygun olarak kurulan hükümetlere egemen olan sosyal demokratlar, merkez, merkez sol ve liberal partilerle sürekli koalisyonlar kurdular. 2. Kapp darbesi ve Nazi partisinin kuruluşu. Gerçekte Almanya'da bu Weimar Cumhuriyeti'ni yıkacak olan güçler daha 1920'lerde vardı. Militarizm ve saldırgan milliyetçilik, barış antlaşmasının ağır koşullarına bir tepki biçiminde güçlenecek ve antlaşmanın baş sorumlusu olarak görülen sosyal demokratlara, yani hükümete yönelecektir. İşte bu aşırı milliyetçi ve militaristler 1920'de Berlin'de ilginç bir darbe girişiminde bulundular. Amerika doğumlu bir gazeteci olan Wolfgang Kapp'ın önderliğinde bir kısım muvazzaf askerle 1. Dünya Savaşı'nda Baltık'ta savaşmış olan ve miğferlerinde gamalı haç bulunan Erhard Tugay'ı Berlin'de 13 Mart 1920 günü yönetimi ele geçirerek kurucu meclisi dağıttıklarını ve Weimar Anayasası'nı ortadan kaldırdıklarını ilan ettiler. Bu darbe hareketine karşı hükümete bağlı olan ordu bile edilgin bir tutum aldı. Buna rağmen Kapp darbesi başarılı olamadı. Başarısızlığının tek nedeni Berlin'deki işçi ve memurların genel grevidir. Kent 5 gün tam anlamıyla işlemez ve ölü bir hale gelince Kapp ve öteki subaylar kaçtılar. Hükümetin otoritesi yeniden kuruldu. Bu başarısız Kapp darbesinin önemi Almanya'da militarist hareketlerin başlamış olduğunu göstermesidir. Bu arada ileride Alman iç ve dış politikasını ve giderek tüm dünya barışını temelinden değiştirip tehdit edecek olay 1919 Ocağı'nda Münih'te Alman İşçi Partisi'nin kurulmasıdır. Bu partiyi kuranlar ve destekçileri, Versay hükümlerine göre terhis olmuş işsiz askerler, romantik serüvenciler ve siyasal tahrikçilerdi. Eylül ayında o zamana kadar hiç tanınmayan eski başçavuş ve başarısız ressam Adolf Hitler partinin siyasal komitesine katıldı. 1920 yılında ise partinin adı National Socialist Alman İşçi Partisi, Nazi olarak değiştirildi. Partinin programından neye taraftar olduğu değil de neye karşı olduğu anlaşılabiliyordu. Burada ilginç olan nokta, bundan sonra köktenci partilerin çoğunun aynı program yönetimini kullanmalarıdır. Nazi Partisi, Yahudi, Komünizm ve Parlamento karşıtı idi ve ünlü General Ludendorff tarafından da desteklenmekteydi. Hitler 1923 yılında bir darbe girişiminde bulundu, başarı kazanamadı ve hapse atıldı. Burada Nasyonal Sosyalizmin temel kaynağı olan kitabını, Kavgamı, Mein Kampf yazdı. Kitap yeni siyasal kurumlar ve Almanya'nın gelecek ihtiraslarını dile getiriyordu. Naziler bu başarısız darbe girişiminden sonra küçük partilerini yeniden örgütlediler. Weimar Anayasası'nın sunduğu bütün özgürlükleri sonuna kadar kullanarak toplumda savaş sonrası düzenden memnun olmayan kişilerin arasına girdiler ve hoşnutsuzluğun nedenlerini araştırdılar. Uzun çalışmalar sonucunda saptadıkları hoşnutsuz gruplar şunlardı. Eski subaylar, genel olarak bürokrasi, aşağı orta sınıf, enflasyonun ve olumsuz ekonomik koşulların yükü altında eziliyor ve Yahudilerin ekonomiye egemen olmalarını çekemiyordu. Öğretmenler, Almanya'nın eski parlak günlerinin hasretini çekiyorlardı ile maden ve tekstil işverenleri, sosyal içerikli yasalarla karlarının düştüğünü ve kolay çalışamadıklarını anlamışlardı. Nazilerin bundan sonraki politikaları bu grupların desteğini sağlamak amacına yönelik olacak ve bunda da başarı kazanacaklardır. 3. Borç sorunu ve dış ilişkiler. Müttefikler arası bir komisyon Almanya'nın itirazı üzerine Alman tamirat borcunu 56 milyar dolardan 33 milyar dolara indirmişti. Almanya'nın bu miktarı da ödeyemeyeceğini bildirmesiyle kurulan yeni bir komisyon ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Davos planı, 1924 yılında Almanya'nın tamirat borcunu taksitlere böldü ve belirli bir tavanda saptamadı. Bu düzenleme Alman ekonomisine belirli bir rahatlık getirdi. Ancak Almanya ile fizik garantiler peşinde koşan Fransa'nın ilişkileri uzun bir süre düzelmedi. Fransa'nın gerek tamirat borcu konusundaki ısrarı ve gerekse Almanya'yı çevreleme politikası ilişkilerin daha da kötü yönde gelişmesine yol açtı. Ayrıca Fransa bununla da kalmayarak tamirat borcunu kendisi toplamak için 1923 yılının Ocak ayında Almanya'nın büyük endüstri alanı olan Ruhr bölgesini işgal etti. Ruhr bölgesini kendisi işletecek ve elde ettiği geliri de tamirat borcundan düşecekti. Alman-Fransız ilişkilerini çok bozan bu olay, gerek bölge halkının gerekse İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine yol açtı. Bu iki devletin tepkisine neden olarak Almanya ile ticaretlerini geliştirmek ve bunun içinde Almanya'nın ekonomik bakımdan kalkınmasına yardım etmek istemeleri gösterilebilir. Ayrıca Fransa'nın halkı Alman olan bir bölgeyi işgal etmesi, Alman iç politikasında Nazilerin hareketlerine esaslı bir gerekçe de hazırlamıştır. Fransa baskıyla bir şey elde edemeyeceğini ve şimdi iki güçlü devleti de karşısına aldığını anlayınca, anlaşma yoluna gitti ve birliklerini geri çekti. Ayrıca daha önce belirtilen Davos planının uygulanmaya başlaması ile Alman ekonomisi kendini toparlamaya ve borcun taksitlerini ödemeye başlamıştı. Bu nedenlerle Fransız-Alman ilişkileri 1924 yılından sonra bir süre yumuşama dönemine girdi. Bunun en somut belirtisi olan Locarno Antlaşmaları ileride ele alınacaktır. Almanya bu dönemde dış politika alanındaki en önemli başarısını Sovyetler Birliği ile imzaladığı 16 Nisan 1922 tarihli Rapallo Dostluk Antlaşması ile sağladı. Bu antlaşma ile iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kuruluyor, yani Almanya yeni Sovyet rejimini tanıyordu. Taraflar aralarında hiçbir mali alacak verecek bulunmadığını ve sıkı bir ekonomik işbirliğine gireceklerini belirtiyorlardı. Rapallo'nun önemi iki devletin de devrim ve yenilgi sonucu içine itildikleri diplomatik yalnızlıktan kurtulmaya başladıklarını göstermesinde yatar. Ayrıca İngiltere ile Fransa'ya tam bir meydan okumadır ve iki ülke arasındaki yakınlaşmanın simgesidir. Alman-Sovyet ilişkilerindeki yakınlaşma bununla kalmadı. 1926 yılında imzaladıkları Berlin Antlaşması'nın hükümlerine göre taraflardan biri saldırıya uğrarsa öteki devlet tam bir yansızlık politikası izleyecekti. Bu bir bakıma 1887 tarihli Alman-Rus Güvence Antlaşması'nın 40 yıl sonra ama değişik bir uluslararası ortamda yeniden canlandırılmasıdır. Alman-Sovyet ilişkilerindeki bu yakınlık 1939 yılında tekrarlanmak üzere Hitler'in 1933 yılında iktidara gelişine kadar sürecektir. İtalya'ya erken gelen faşizm. 1. Genel zayıflık ve doyumsuz gruplar. İtalya savaştan kısa bir süre sonra faşist bir yönetim altına girdi. Bunun nedenlerini ekonomik çıkmaz siyasal partilerin zayıflığı, doyumsuz grupların etkinliği ve sol kanat içindeki bölünme olarak sıralayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda, yani bu devletin savaşa girdiği tarihten başlayarak ele alırsak, tam 3 yıl içinde İtalyan hükümetinin harcadığı para 1861 yılından 1915 yılına kadar geçen 54 yıllık süre içinde harcadığı paranın 2 katıdır. İtalya bu harcamanın altından ancak müttefiklerinin yardımı ile çıkabilirdi. Bu bir bakıma Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'ndaki durumuna benziyordu. Savaştan sonra yardım sona erince İtalyan hükümeti kendini büyük bir borç, büyüyen bir dış ticaret açığı ve denetimden çıkan bir enflasyon içinde buldu. Üstelik savaş içinde halkın desteğini sağlamak için köylülere toprak, işçilere iş ve ücret artışı vaat edilmişti. Bu söz yerine getirilmeyince, ki bu ekonomik koşullar altında olanağı da yoktu, grev ve toprak işgalleri birbirini izledi. Denetimden çıkan bu anarşik durum hızlı ve kesin tedbirlerin alınmasını gerektirdiyse de siyasal partilerin çok zayıf ve bunun sonucu olarak hükümetlerin de istikrarsız olması gereken tedbirlerin alınmasını engelledi. Bütün bu olumsuz gelişmelerin yanında doyumsuz grupların merkezi otoriteye karşı sürdürdükleri düşmanlık, demokrasinin hızla rafa kaldırılmasında etkili oldu. Grev ve toprak işgalleri ile çıkarları tehlikeye giren toprak ve endüstri sahipleri, toprak ve yatırımlarının hukukunu koruyacak ve siyasal istikrar sağlayacak bir önder aramaya başladılar. İtalya'nın büyük bir Akdeniz ve Balkan ülkesi olmasını isteyen milliyetçi gruplar, İtalya'nın barış antlaşmalarında çok az şey aldığını, haksızlıklara uğradığını öne sürdüler. Kendilerine vaat edilen geniş sömürge bölgeleri, örneğin Batı Anadolu toprakları neredeydi? Ayrıca yine onlara göre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılması, İtalya'ya güvenliği açısından çok bir şey kazandırmamıştı. Bu devletin yerine Yugoslavya'nın kuruluşu, İtalya'ya yönelik bir müttefik planı idi. Bu milliyetçi gruplar İtalya'ya yeni bir ruh sağlayacak genç ve enerjik bir önder aramaya başladılar. Ayrıca savaşta İtalya için savaşanlar geri döndüklerinde eski işlerini ve hatta daha iyi işler aradılar ama ikisini de bulamadılar. İşte bütün bu gruplar aradıkları gücü faşizmde, önderliği ise Benito Mussolini'nin kişiliğinde bulacaklardır. 2. Faşist Parti ve Mussolini. İtalya'da faşist hareket 1919 yılında Fascio di Combattimento adlı örgütün kurulmasıyla örgütlendi. Bu örgüt hemen bir yıl sonra Ulusal Faşist Partisi adıyla parti haline geldi ve o yıl yapılan seçimlerde 35 milletvekili çıkardı. Parti 1922 yılına kadar güçlendi ve 200 bin faşistin Roma'ya doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine Kral Vittorio Emanuele partinin başkanı olan eskinin sosyalisti ama şimdinin faşisti Benito Mussolini'ye başbakanlığı vermek zorunda kaldı. İtalya'daki sol partiler arasındaki bölünme meşru güçlere direnme olanağı vermedi. Daha sonra meclisten olağanüstü yetkiler alacak olan Mussolini ve onun faşist partisi 1943 yılına kadar İtalya'nın kaderine egemen olacaktır. İktidarı mutlak bir biçimde eline geçiren Mussolini çok kısa bir süre içinde İtalya'da birliği sağladı. Muhalefeti tümüyle ortadan kaldırdı. Merkezi hükümeti güçlendirdi, ticareti canlandırdı ve bir takım toplumsal reformlara girişti. İşsizliği ortadan kaldırmak yolundaki uğraşısı, İtalya'nın hızla silahlanmasına ve sömürge bölgeleri aramasına yol açtı. Amacı eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak ve İtalya'yı Avrupa'nın başat güçleri arasına sokmaktı. İtalya'nın inceleme konusu olan dönemdeki dış politikası bütünüyle Mussolini'nin kişisel görüşlerini yansıtır. Mussolini'ye göre İtalya gibi genişlemek isteyen her devlet için emperyalizm vazgeçilmez bir zorunluluktu. Mussolini Milletler Cemiyeti içinde, Milletler Cemiyeti, Frank ve Anglo-Sakson grubundan olan plutokratik devletlerin zenginlerin dünyanın geri kalan kısmını sömürmek amacıyla kurdukları bir kutsal ittifaktır demekteydi. Bu anlayışla hareket eden Mussolini, iki savaş arası dönemin büyük bir bölümünde Milletler Cemiyeti kararlarına karşı çıkacak, misakı ihlal edecek ve Balkanlar ile Afrika'da genişleme yolunu tutacaktır. Ancak 1923 yılından sonra belirli bir süre iç sorunlarla uğraşan Mussolini, barışçı bir dış politika izleyerek Sovyetler Birliği'ni tanıyan devletlerin başında gelecek ve Avrupa'da 1925-1930 döneminde istikrarın kurulmasında büyük katkısı bulunan Locarno Antlaşmalarının imzalanmasında başlıca rollerden birini oynayacaktır. Sovyetler Birliği'nde Bolşevik rejiminin güçlenmesi. 1. Rejimin güç odakları. 6 Kasım 1917'de Bolşevikler iktidarı ellerine aldıktan sonra 3 güce dayanmaya başladılar. Petrograd Sovyeti, Kara ve Deniz Kuvvetleri Birlikleri ve Parti Örgütü. Başlangıcında Bolşevik devrimi tam bir karışıklık döneminde bir darbe olarak değerlendirilebilir. Lenin tarafından yazılan parti programı 4 nokta içermekteydi. Köylülere toprak, aç olanlara yiyecek, Sovyetlere iktidar ve Almanya ile barış. Birincisi hemen, sonuncusu ise Brest-Litovsk Antlaşması ile gerçekleştirildi. İkinci ve üçüncüsü birlikte ele alındı ve ancak Sovyetlerin iktidarını kabul edenlere yiyecek dağıtıldı. Partinin denetimi altında Sovyetler ya da işçi konseyleri, başta fabrikalar ve ordu birlikleri olmak üzere ülkenin hemen her yerinde kurulmaya başladı. Böylece iktidar son derece iyi örgütlenmiş ve sıkı disiplinli partinin eline geçti. Partinin gücü kurulan iki örgütle daha da arttırıldı. Karşı devrim, sabotaj ve mali spekülasyona karşı olağanüstü Rus Mücadele Komisyonu, yani daha sonra OGPU, NKVD, MVD ve KGB adlarını alacak olan ÇK ve 1918 Ocak ayında Troçki tarafından kurulan Kızıl Ordu. Böylece devrimin ilk 3 ayı içinde Bolşevik siyasal sisteminin 4 temel dayanağı ortaya çıkmış oldu. Lenin bu 4 araçla, yani parti, Sovyetler, gizli polis ve Kızıl Ordu ile modern dünyanın ilk totaliter tek parti diktatörlüğünü kurma çabasına girdi. Rusya'da devrim bundan sonraki aşamasında dünya tarihinin genel çerçevesi içinde değerlendirilirse belirli bir yöne doğru gelişmeye başladı. Komünizm ile milliyetçiliğin birleştirilmesi. 2. İç savaş. Bolşeviklerin bu faaliyetlerine karşı Rusya'nın çeşitli yerlerinde tepki odakları belirmeye başladı. Don Vadisi'nde eski çarlık subayları, toprak sahipleri ve iş adamlarının oluşturduğu küçük bir grup, Kornilov ve Denikin'in önderliğinde mücadeleye girişti. Bolşevik karşıtı sosyal devrimciler Orta Volga bölgesinde giderek desteklenmeye başladılar. Omsk'ta bir grup Sibirya'nın bağımsızlığını ilan etti. En önemli askeri güç 45 bin kişilik bir Çek birliğiydi. Bunlar Avusturya-Macaristan ile savaşta ele geçmiş ve Rusya safında savaşmaları sağlanmıştı. Devrim ve Brest-Litovsk'tan sonra bu Çek birliği Trans-Sibirya demiryolu ile Rusya'yı terk edip gemiyle Batı cephesine geçerek savaş mücadelesine katılmak istedi. Bolşevikler bunların silahlarını almak isteyince onlar da Volga'daki sosyal devrimcilere katıldılar. Bu arada Rus iç savaşına İtilaf Devletleri de müdahale etti. Bu müdahalenin nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür. İ. İtilaf Devletleri Bolşevizmin geçici bir delilik olduğuna inanıyor ve eğer başlangıcında müdahale edilirse rejimin etkisini genişletmeden düşeceği sanılıyordu. Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk ve Arkhangelsk'te bulunan ve İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya gönderdiği cephanenin Almanya'nın eline geçmesinden kuşku duyuyorlardı. Bolşevik rejimi devrilirse Rusya Almanya'ya karşı yeniden savaşa girebilir ve böylece Almanya'nın yenilgisi kolaylaşabilirdi. Polonya ile Japonya'nın Rus toprakları üzerinde emperyalist eğilimleri vardı ve İngiltere ile Fransa'da zengin Kafkas petrol kaynaklarına göz dikmişlerdi. Küçük İtilaf Birliği kuzeyde Murmansk ve Arkhangelsk'i işgal ettiler. Ancak asıl mücadele yeri doğuda Vladivostok'taydı. Savaş sırasında İtilaf Devletlerine yardımda isteksiz davranan Japonya, yıkılan Rus çarlığının doğudaki toprakları üzerinde etki alanları yaratmak düşüncesiyle ve büyük bir hevesle Vladivostok'a asker çıkarma davetini kabul etti. Ortak bir itilaf ordusu Vladivostok'a çıkacak, Sibirya'ya geçecek, buradaki Çek Birliği ile birleşecek ve Bolşevik rejimini devirerek doğudan Almanya'ya yüklenecekti. Bu gerçekten ihtiraslı harekata, Batı cephesinde meşgul bulunan İngiltere ile Fransa asker gönderemeyince, İşgal ordusu 72 bin Japon ve 8 bin Amerikan askerinden oluştu. İç savaş genel olarak 1920'ye bazı yerlerde ise 1922 yılına kadar sürdü. Karmaşık bir mücadele haline gelen savaşta Bolşevikler hem iç hem de dış güçlere karşı mücadele ettiler. Ukrayna'da önce Almanya ile sonra Odessa'yı işgal eden Fransa ile savaştılar. Bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı yeniden işgal ettiler. Güneyde Vrangel'in Sibirya'da kendini tüm Rusya'nın yöneticisi ilan eden Amiral Kolçak'ın beyaz ordularını geriye püskürttüler. Batıda yeni kurulan ve 1772'den önce kendilerinin olan Ukrayna ve Beyaz Rusya topraklarını eline geçirmek isteyen Polonya ile savaştılar. İngiliz, Fransız ve Amerikan birlikleri Arkhangelsk'te 1919 yılının sonuna, Japonlar da Vladivostok'ta 1922'ye kadar kaldılar. İç savaş Rus halkı üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve devrim sırasında zaten bitkin ve fakir düşmüş olan halk, 3 yıl daha açlıkla mücadele etmiş ve milyonlarcası ölmüşse de savaş Komünist Parti'nin gücünü ve denetimini arttırmasında yardımcı olmuştur. İç savaş süresince partiye karşı silahlı ve örgütlü muhalefet tümüyle ortadan kaldırılmış oldu. İçeride ise Çeka, acımasızlık ve kan dökmede 1793'te Fransa'daki terör yönetimini çok geride bırakan bir baskıya girişti. Burjuva unsurların hemen hemen tümünü ortadan kaldırdı ve öteki devrimci hareketler içinde Bolşeviklere rakip olabilecek odakları yok etti. 1922 yılına gelindiğinde Lenin'in Komünist Partisi Rus toprakları üzerinde tartışmasız ve tam bir diktatörlük kurdu. 3. Yeni ekonomik politika. 1921-1927 yılları arasında Lenin'in yeni ekonomik politika, NEP dönemi, devrimin ve savaşın açtığı yaraları biraz olsun iyileştirme amacına yönelikti. Kendi anlatımıyla ekonomik alanda devrim iki adım ileri bir adım geri atacaktı. Başta Troçki olmak üzere bu politikanın karşısına çıkanlar burjuva adetlerinin, özel mülkiyetin ve bu ekonomik politika sonucu ortaya çıkacak yeni bir zengin sınıfın Bolşevik devrimine tam bir ihanet olduğunu ileri sürdüler. Ama devlet hala belli başlı üretim araçlarını denetlemekteydi. Lenin'in parti sekreteri olarak halefi Joseph Stalin uzun vadeli ekonomik parlamanın şampiyonluğunu yapmaktaydı. Sürekli dünya devrimi tezini savunan Troçki'ye karşı tek ülkede sosyalizm görüşüyle öne çıkan Stalin'in zaferi belirli bir süre devrimin başka ülkelere ihracı akımını durdurdu. Troçki Sibirya'ya sürüldü. Bir süre Türkiye ve Fransa'da yaşadıktan sonra 1940 yılında Meksika'da Stalin'in casusları tarafından öldürüldü. 1930'larda taraftarları önce düşürüldü ve sonra acımasızca tasfiye edildi. Stalin 1928 yılından sonra bir dizi 5 yıllık ekonomik planla ağır endüstri kurmak, ulaşımı iyileştirmek, tarımı kolektifleştirip mekanize hale getirmek ve Uralların ötesinde yeni enerji kaynakları geliştirmek yoluna gitti. Sömürgelerdeki gelişmeler. 1920'lerde Hindistan ve tüm İslam dünyası tam bir karmaşa içindeydi. İngiliz liberal geleneğinin en belirgin bozukluğu, eski bir uygarlığa ve geniş topraklara sahip olan Hindistan'da görülüyordu. Burası Londra tarafından sıkı bir biçimde denetlenen sivil memurlar tarafından yönetilmekteydi. 1920'de Gandhi Hindistan hükümetine yönetimde pay sahibi olmayı amaçlayan ilk sivil itaatsizlik kampanyasını başlattı. Gandhi hapsedildi. Ancak İngiliz hükümeti güvenlik ve dış politika alanları hariç Hintlilere yerel düzeyde bazı hak ve yetkiler tanıyınca karışıklık belirli bir süre yatıştırılmış oldu. Ancak bu sınırlı ödünlerin Hint önderlerini tatmin etmeyeceği zamanla ortaya çıktı. 1930 yılında Hint Ulusal Kongresi ilk defa tam bağımsızlık isteğiyle ortaya çıktı ve Gandhi ikinci sivil itaatsizlik kampanyasını başlattı. Bu kez Hint halkının çoğunluğu hareketin arkasındaki yerini aldı. Ancak bu başarı büyük bir Hindu çoğunluğunun arkasında yaşayan Hint Müslümanları tarafından kuşku ile karşılanmıştır. Hindular tarafından yönetilmek istemeyen Müslümanlar, Ulusal Kongre'nin karşıtı olan Müslüman Birliği'ni kurdular ve ayrı bir Müslüman devlet oluşturmak isteyen önderleri Muhammed Ali Cinnah'ın arkasında birleştiler. Müslüman dünyasının öteki bölgelerinde Avrupa devletlerinin üstünlüğüne karşı duyulan büyük hoşnutsuzluk etkili bir anlatım bulamadı. Fransa, Fas ve Suriye'de ortaya çıkan bilinçsiz ve örgütsüz ayaklanmaları bastırmasını bildi. Mısır'da az çok halk tarafından desteklenen Vafd Partisi, bu hoşnutsuzluğu harekete geçirerek 1922 yılında Mısır'a belirli alanlarda özerklik sağlamayı başardı. Ancak Mısır'ın güvenliği ülkede bulunan İngiliz birliklerince sağlanacaktı. Türkiye'deki ulusçu hareketin nasıl tek ve tam başarı kazanan kurtuluş mücadelesi olduğu birinci ciltte incelenmişti. Arabistan'da yine daha önce değinilen Vahhabi mezhebi 1926 yılına gelindiğinde Arap Yarımadası'nın hemen hemen tümünü denetimi altına alan Abdülaziz İbn Saud ile güçlü bir taraftar buldu. Ancak iki savaş arası dönemde Müslüman dünyası Türkiye'nin gerçekleştirdiği radikal hareket yönünde bir çabada bulunamadı ve dolayısıyla Müslüman Arap gururu sürekli kırık kaldı. Arap ülkelerinde Türkiye'dekine benzer bağımsız bir ulus devlet kurulamadı. Bunun en önemli nedeni İslam'ın evrenselliğinin ulusçuluğun yerelciliği ile bir türlü bağdaşamamasıydı. İster entelektüel, ister siyasal, ister ekonomik olsun, pan-İslamist uyanış konusundaki çabalar pratikte başarılı olamadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arap dünyasında tanık olduğumuz Batı karşıtı duyguların ve dış politikaların temel nedenlerinden biri bu başarısızlıkta yatar. Batı dünyasının Orta Doğu'daki uzantısı olarak kabul edilen İsrail'e karşı başarısızlık, bu eziklikle birleştiğinde ortaya çıkan tepki, aynı zamanda kökten dinci akımların da halk desteği bularak güçlenmesine yol açmaktadır. Afrika ve Okyanusya gibi dünyanın geriye kalan yerlerinde toplumsal bir uyanış ve Batı üstünlüğüne karşı tepki belirmişse de, bu daha çok Batı'da eğitim görmüş bir avuç öğrenci ve devlet memuru ile sınırlı kaldı ve 1945 sonrasına kadar kayda değer bir başarı sağlanamadı. Bunun belki de tek istisnası, Meksika'da kilisenin etkinliğini ortadan kaldıran ve İspanyol asıllarının toplumdaki başat durumlarını sarsan 1911 devrimidir. 1920'lerin sonlarına doğru halkın büyük çoğunluğunun desteğini alan Meksika hükümeti, daha önceki rejimler tarafından yabancı şirketlere tanınan petrol ödünlerini ve öteki ayrıcalıkları geri alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hükümranlık haklarını korudu. Sonuç olarak 1930'lara gelindiğinde uluslararası ticaret, turizm, yatırım, haber ajansları, posta servisi ve radyo iletişimi ile tüm dünya birbirinden ayrı siyasal birimler arasındaki sıkı bağlarla tam bir bütün haline geldi. Globalleşme süreci önceki dönemlerden daha geniş bir biçimde gerçekleşti. Yıllar birbirini kovaladıkça telefon şebekeleri genişledi, gazete tirajları yükseldi, mal ve kişilerin dolaşımı kolaylaştı. Uluslararası politika ile iş sisteminden çekilme ve kendi yağı ile kavrulma girişimleri Sovyetler Birliği gibi ülkelerde bile tam başarı kazanamadı. 3. Locarno dönemi 1925-1930. İki savaş arası dünya tarihinin ikinci dönemi yani barış dönemi iki temel sorunun çözülmesiyle ortaya çıktı. Davos planı ile düzene giren tamirat borçları sorunu ve Locarno ile çözüme bağlanan Fransa'nın güvenlik sorunu. Ancak çözümler tam ve kesin olmadıklarından Locarno dönemi kısa ömürlü oldu. Buna rağmen açtığı 6 yıllık dönem barış ve işbirliği açısından iki savaş arası döneminin altın yıllarıdır. Davos planı ve Locarno antlaşmaları. Davos planından daha önce söz edildiğinden burada fazla bir yer almayacaktır. Ancak şu kadarını belirtmek gerekir ki bu plan ile Almanya için toptan bir borç miktarı saptanmamış, yalnız 250 milyon dolardan başlamak üzere ve giderek artan oranlarda yıllık ödemeler öngörülmüştü. Ayrıca Almanya'ya 200 milyon dolarlık bir kredi açılacaktı. Son olarak Fransa'nın işgali altına düşen Ruhr bölgesi tamamen boşaltılacak ve Almanya'ya geri verilecekti. Bu plan Alman-Fransız ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olmuş ve Locarno antlaşmalarına giden yolu açmıştır. Önemi buradadır. Locarno antlaşmalarının temeli Almanya'nın 1922 yılında Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere arasında savaşa girişmeme önerisidir. Ancak 1922 yılında Fransa'nın Almanya'ya saldırma olasılığı bulunduğu için Ruhr bölgesinin işgalinin gösterdiği gibi bu öneri Fransa tarafından reddedilmiştir. Davos planından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler rayına oturunca taraflar arasında görüşmeler başladı ve 16 Ekim 1925'te Locarno'da şu antlaşmalar imzalandı. İ. Alman-Fransız ve Alman-Belçika sınırlarını yani Almanya'nın batı sınırlarını ve Ren bölgesinin silahtan arındığını güvence altına alan antlaşma. Almanya doğu sınırları konusunda aynı güvenceyi vermedi. Ancak bu sınırları silah zoru ile değiştirmeyeceğini taahhüt etti. İngiltere, Almanya'nın Belçika ve Fransa'ya saldırması durumunda askeri yardım yapacaktı. Ancak Çekoslovakya ve Polonya'ya bir saldırı olduğu takdirde benzer bir güvence vermedi. İyi iyi. Bir yanda Almanya, öte yanda Fransa, Belçika, Çekoslovakya ve Polonya arasında bir uluslararası uyuşmazlıkta hakeme gidileceği konusunda hakemlik antlaşmaları. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.